Ayrım 36. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 357. Endişe üzerinde çalışmak. Bir yere ulaşmanın ilk adımı, olduğunuz yerde kalmayacağınıza karar vermektir. John Morgan. Uyguladığımız yönteme göre, cinsel terapistlerin ilk yapması gereken şeylerden biri, hastaların endişe düzeyini çok dikkatli bir şekilde gözlemlemeleridir. Vajinismus sorunuyla başvuran bir çiftte, endişe düzeyi oldukça yüksektir. Endişeyi azaltmak için aşağıdaki teknikler kullanılır. Gözlemleme, yüzleşme, yorumlama. İlk seçenek doğrudan endişenin üzerine gidilmesidir. Tecavüz gerçek ise vajinismus yalandır sözünden yola çıkarak hastanın yüzleşmesi sağlanabilir. Yavaşlama. Eğer cinsel terapist çiftin doğrudan endişenin üzerine gidilmesini tolere edemeyeceğini düşünüyorsa yavaşlamalıdır. Vajinismus tedavisi sırasında yapılabilecek en büyük hatalardan biri çiftin bir aşamadan diğerine çok hızlı bir şekilde geçmesine izin vermektir. Hastalar basit aşamaları atlayıp daha heyecan verici olanlara geçmek isteyebilir, aceleci davranabilir, bu doğal bir beklentidir. Ama cinsel terapistin görevi çiftin bir sonraki aşamaya geçmeden önce mevcut düzeydeki iştenliği ve içgörüyü iyice güçlendirmektir. Empati. Gergin hastalar desteklenmekten ve anlaşıldıklarını görmekten çok yarar sağlarlar. Bu nedenle çiftin kendilerini yoğun baskı altında hissettiği durumlarda cinsel terapistin empati göstermesi, yani içinde bulundukları olumsuzlukları anladığını ve çıkış yolları göstererek desteklediğini fark ettirmesi önemlidir. Nefes ve gevşeme egzersizleri. Her ne kadar PC kas grubu vajinismusun üstesinden gelme sürecinde önemli bir yer teşkil etse de, temel rahatlama tekniklerinden bazılarını öğrenmek hastanın her bir adıma kendini zihinsel ve fiziksel olarak hazırlamasına yardımcı olacaktır. Başarısızlık korkusu, acı korkusu ve vajinaya bir şeylerin gireceğine ilişkin rahatsızlık hepsi kaygılı bir süreci işaret eder. Yeni ve aşina olunmayan egzersizler stres seviyesini artırabilir. Kalp atışları hızlanabilir, kaslar kasılmaya başlayabilir, nefes alma hızlanabilir, kan basıncı yükselebilir ve bunun gibi. Hasta genellikle rahatlamak ister ama nereden ve nasıl başlayacağını bilemeyecek bir durumdadır. Bu durumda birinin hastaya rahatla ve gevşe demesi onu sinirlendirecektir. Çünkü nasıl rahatlayacağını bilmiyor olabilir. Aslında rahatlama ve gevşeme öğrenilebilen bir yetenektir. Aşağıda kolay rahatlama tekniklerine iki örnek verilmiştir. Bu teknikleri öğrenmek hastanın kaygı düzeyinin azalmasında etkili olacaktır. Derin nefes alma metodu sizin gevşemenize ve rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Sırt üstü yatın veya rahat bir şekilde oturun. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi yanan bir şömine karşısında, kumsalda veya bir göl kenarı gibi sıcak ve güvenli bir yerde mutlu bir şekilde dinlenirken hayal edin. Burnunuzdan derin bir nefes alın. 3'e kadar sayarken nefesinizi tutun. Dudaklarınızı sanki bir mumu üfleyecekmiş gibi aralayın ve nefesinizi tamamen verin. Birkaç dakika tekrarlayın. Kas gevşetme metodu size bedeninizdeki kas gruplarını nasıl kasıp nasıl gevşeteceğinizi öğretecek, böylelikle gevşemenize yardımcı olacaktır. Bu sayede kısım kısım bedeninizdeki gerginlik boşalacaktır. Sırt üstü yatın veya rahat bir biçimde oturun. Bir maratonu bitirmiş ve şimdi de yorulmuş kaslarınızın rahatlama zamanı olduğunu hayal edin. Birkaç yavaş ve derin nefes alın. Sağ bacağınızdaki tüm kasları kasıp gevşeterek başlayın. Kasarken nefesinizi tutun ve 3'e kadar sayın. Yine 3'e kadar sayarken gevşetin ve nefesinizi verin. Bedeninizdeki tüm kas gruplarınızı bu şekilde gevşetin. Sağ bacağınıza geçin. Sonra kalça, göğüs, karın, sol sağ omuzlar, sağ sol kol, baş, yüz ve boyun. Her bir kas grubunu kasarken burnunuzdan derin bir nefes alın ve kasları gevşetirken ağzınızdan bu nefesi verin. Rahatlamış bedeninizin keyfini çıkarın. İhtiyaç olduğu durumlarda tekrar edin. Nefes almak basit ve doğal bir eylem olması gerektiği halde çoğumuz yanlış nefes alıyoruz ve bu yanlışlığı o kadar uzun zamandır yapıyoruz ki doğrusu hakkında da hiçbir şey hatırlamıyoruz. Nefes aldığımızı zannediyoruz ama aslında tek yaptığımız nefesi içimizde tutmaktır. Özellikle karınlarını içine çekip durmayı alışkanlık haline getiren kadınlarda doğal nefes alıp verme işlemi tamamen bozuluyor. Kısaca yanlış nefes alarak nefesin vücudumuza vereceği pek çok iyilikten mahrum olmuş oluyoruz. Nefes almak doğal ve otomatik bir dürtüdür. Farkında olmasak da nefes alırız. O halde nasıl nefes alınması gerektiğini öğrenmek saçma gelebilir. Ancak alışkanlıklar zaman içinde ve farkında olmadan doğru nefes almayı kişiye unutturabilir. Örneğin, doğru nefes almayı önleyen duruşları alışkanlık haline getirdiğimizde, kısa nefesler akciğerin maksimum kapasiteyle çalışmasını önleyebilir. Ayrıca, yaşadığımız sosyal şartlar sağlığımız ve solunum sistemimiz için tam olarak uygun olmayabilir. günlük hayatın akışı içinde uygulanması en kolay egzersizlerden biri olan nefes almayı öğrenmek, bedeni kontrol etmenin en kolay yollarından biridir. Kalbimizin vuruşları kan basıncımız, beden sıcaklığımız otonom. Yani kendi kendine çalışan organlarımızın veya fonksiyonlarımızın varlığının işaretleridir. Bu sistemler bizim doğrudan denetim ve isteğimiz dışında çalışsalar da, eğitim ve egzersizde bu organ ve fonksiyonları kısmen veya bütünüyle kontrol altına almak mümkündür. Çünkü vaginus mustada esas olan istemsiz çalışan kaslarımızın kontrol altında alınmasıdır. Bu nedenle istemsiz çalışan vajina kaslarını kontrol etme yolundaki ilk adım solunumu kontrol etmektir. Çünkü solunum bir yönüyle istediğimiz zaman nefes aldığımız, istediğimiz zaman nefesimizi tuttuğumuz için irademizle yönlendirdiğimiz bir faaliyettir. Ancak diğer taraftan solunum, beyin sapındaki bir merkez tarafından kandaki oksijen ve karbondioksit dengesine göre bütünüyle kendi kendine otonom olarak yürüyen bir faaliyettir. Aynı zamanda doğru ve derin nefes almayı öğrenmek, gevşemeyi öğrenmek yolunda atılan en önemli adımlardan biridir. Yani nefes almanın kendisi bir gevşeme yolu olduğu gibi, bütün gevşeme egzersizleri içinde egzersizin bir parçası olarak da kullanılmaktadır. Doğru ve derin nefes alma doğrudan damarları genişletir ve kanın dolayısıyla oksijenin bedenin en uç ve en derin noktalarına kadar ulaşmasını sağlar. Vaginus mus atağı sırasında kan beden yüzeyinden içeri çekildiği ve yüzey sıcaklığı düştüğü için bacaklarda, el ve ayaklarda soğuma olur. Çünkü insan vücudunda stres tepkisinin biyokimyasal maddeleri ile gevşemenin biyokimyasal maddeleri bir arada bulunamaz. Bu sebeple doğru ve derin nefes alarak sağlanan değişiklik, özellikle vaginus mus atağı sırasında yaşanan yoğun kaygının da dahil olduğu birçok durumda başlayacak olan veya başlamış olan tepki zincirini kırmakta, endişe, korku ve kaygının şiddetini azaltmaktadır. Denge, ölçü ve uyumun gerekli olduğu iyi bir nefes ağır, derin ve sessiz olmalıdır. Nefes yavaş olarak burundan alınır, sessiz olur ve akciğerin tümünü doldurarak diyaframı aşağı iter. Amaç akciğerin bütününü kullanmaktır. Büyük şehirlerde yaşayan insanların çoğunluğu akciğerlerinin dörtte birini veya beşte birini kullanır. Bu oksijen azlığı da her zaman hissettikleri kronik yorgunluklarının sinirli ve verimsiz olmalarının bir nedenidir. Uyku düzenlerinde de sorun yaşarlar ve bu nedenle güne kötü başlarlar. Kısır döngüde bağışıklık sistemleri de zayıflar ve sorunlar artarak devam eder. Doğru nefes almak tüm bu sorunları ortadan kaldırabileceği ve dolayısıyla hayat kalitesiyle paralel olarak başarıyı da artıracağı için önemlidir. Akciğerlerin üçe bölünmüş olduğunu varsayarsak, derin, tam bir nefes ile diyafram aşağı hareket eder ve akciğerin en alt bölümü havayla dolmaya başlar. Daha sonra orta bölüm havayla dolar ve göğüs genişler. Son olarak da akciğerin üst bölümü dolar ve omuzlar hafifçe yukarı kalkabilir. Süre 15-30 dakika. Tekrar sayısı tedavi sonuna kadar her gün yapabilirsiniz. Hassas nokta. Ilık bir banyo, arka fonda hafif bir müzik ve üzerinizde bol bir kıyafet. Nefes alma egzersizine başlamadan önce sağ avucunuzu göbeğinizin hemen altına, sol elinizi göğsünüzün üstüne yani göğüs hizasına koyun ve gözlerinizi kapatın. Nefes almadan önce akciğerinizi iyice boşaltın. Nefesi verirken ciğerler zorlanmamalı ve nefes içilmeden kendiliğinden çıkmalıdır. Teknik. Akciğer kapasitenizi hayali olarak ikiye bölün ve 1-2 diye içinizden sayarak akciğerinizin bütününü hava ile doldurmaya çalışın. Kısa bir süre bekleyin. 1-2 diye sayarak nefesinizi aldığınızın 2 katı sürede boşaltın. Sağ eliniz ile göğüs kemiklerinizin hareketli bir köprü gibi yana doğru açıldığını hissetmelisiniz. Yine bir nefes almadan 2 saniye bekleyin. Yukarıdaki talimatları tekrarlayarak bir derin nefes daha alın ve verin. Egzersizi bir kere daha tekrarlayıncaya kadar mutlaka en az 4-5 normal nefes alın. Eğer derin nefes almaya devam ederseniz bir baş dönmesi hissedebilirsiniz. Birinci adım, oda sıcaklığını ve ışığı en rahat edebileceğiniz şekilde ayarlayın. Sırt üstü yatın ve göbek deliğinizin hemen altına hafif bir kitap yerleştirin. Kitabın her nefes alışınızda yükselmesini ve nefes verişinizde alçalmasını sağlayacak şekilde nefes alıp verin. Bunu 3-4 dakika boyunca uygulayın. İkinci adım. Nefesi karnınıza getirmeyi öğrendikten sonra kitabı bu kez göbek deliğinizin üst tarafına yerleştirin. Yine aynı şekilde nefes alıp verirken kitabın yükselip alçalmasını seyredin. Bu egzersizi de 3-4 dakika uygulayın. Üçüncü adım. Bir ve ikinci adımların karışımını yaparak karnınızın hem altını hem üstünü şişirerek nefes alıp sonra nefesinizi verin. Dördüncü adım. Bir, iki ve üçüncü adımları bir araya getirerek nefesi göğsünüze getirmeyi öğrenin. Bu adım çoğu kimseye kolay gelebilir çünkü göğüsten nefes almaya herkes alışıktır ve bu nefes şekli herkese doğal gelir. Bu durumda Kitabı göğsünün üstüne koymak gerekmeyecektir. Nefes alırken karın altından başlayarak karın üstü ve göğsü şişirene kadar içinize nefesi çekin. Doğru nefes almak işte bu kadar basit. Bunu öğrendiğinize göre artık böyle nefes alarak vücudunuzun aldığı nefesten maksimum oranda yararlanmasını sağlayacak ve nefeste gizli olan sağlığa kavuşacaksınız. 5. adım. Tümünü bir araya getirmek. Kitap yardımı olmadan doğal ve doğru şekilde nefes alıp vermeyi deneyin. Unutmayın. 3 odayı yani karın altı, karın üstü ve göğsü tamamen nefesinize doldurduktan sonra boşaltmalısınız. Nefes alıp verme işlemini yavaş ve yüz sarf etmeden gerçekleştirin. Söz konusu olan doğal diyafram solunumudur. Alışmaya veya öğrenmeye çalıştığınız her şeyde olduğu gibi alıştırma gerektirecektir. Bir süre sonra karnınızı nefesle doldurarak solunum yapmak da size doğal gelecektir. Doğru nefes daha az stres, daha huzurlu ve sakin bir vücut demek olduğundan bunun size getireceği faydalar çoktur. Doğru nefes almayı öğrenmek. Uyurken derin nefes alırız. Dolayısıyla doğru nefes almayı öğrenmek için basit bir yöntem olan uyuma simülasyonu yapmak gerekir. Sırt üstü yatıp gözlerinizi kapatın, tüm vücudunuzu rahatlatıp uyuduğunuzu farz edin ve nefesinizi derinleştirin. Ciğerlerinizin önce alt, sonra orta ve üst loblarını hava ile doldurmaya çalışın. Nefes verirken önce üst, sonra orta ve en son alt loblardaki havayı boşaltmaya çalışın. Bunları yaparken herhangi bir efor harcamayın ve solunumu bütünsel bir işlem olarak gerçekleştirin. Ağzınız mutlaka kapalı olmalıdır. Nefes alma teknikleri. Çoğumuz 3 veya 4 tür solunum kullanırız. Bunlar yüksek, orta, alçak veya komple solunum türleridir. Komple solunum, diğer üçünün birden kullanılmasıyla alınan nefes şeklidir. Yüksek solunum, göğüs ve akciğerlerin üst tarafında oluşan ve göğüs kafesi, omuz ve ensenin kalkmasıyla oluşan solunumdur. Astımlı kişiler, fazla sıkı kemer takmış olanlar, midesi fazla dolu olanlar veya çabuk nefes nefese kalanlar sıkça bu solunum türüne sığınır. Bu nefes alma şekli sığdır ve alınan nefesin çoğu gerekli yerlere ulaşmaz. Akciğerlerin sadece az kapasitesi olan üst lobları kullanıldığından bu solunum şekli en istenmeyen sayılabilir. Dar giysiler kullanan kadınlar arasında yaygın olan bu solunum türü sindirim problemi olan kişilerde de görülür. Alçak solunum, göğüs ve akciğerlerin alt tarafında oluşan solunumdur. Yüksek veya orta solunumdan çok daha etkindir. Bu solunumu kullanmak için nefes alırken yavaşça mideyi öne iter ve nefes verirken midenin yerine dönmesine izin verirsiniz. Diğerlerinden iyi olmasının 4 ana sebebi vardır. Nefes alırken daha fazla hava çekilir çünkü akciğerlerin alt lobları buna daha müsaittir. Diyafram ikinci bir kalp görevi görerek pistona benzer hareketi ciğerlerin altını genişleterek damarlardaki akışı artırır. Bu da dolaşımın genel anlamda iyileşmesine neden olur. Bölgedeki diğer organlara diyaframın yukarı aşağı hareketi sayesinde masaj yapılmış olur. Bu solunumun sinir sistemine de pozitif etkileri vardır. Orta solunum. Bunu anlatmak diğerlerine oranla daha zordur. Ana hatla ile akciğerlerin orta kısımlarını nefes doldurularak yapılan solunum şeklidir. Bu türde sığ bir solunum şeklidir. Yüksek solunuma oranla iyi ama alçak solunuma göre yetersizdir. Komple solunum. Tüm solunum sistemini içerir. Ayrıca akciğerlerin tüm loblarını kullanmakla kalmaz, onları genişleterek daha fazla hava almalarına da neden olur. Bu tür nefes sadece nefes egzersizleri yapılırken uygulanabilir. Normal yaşam süresince alçak solunum uygulamak gerekir. Yukarıdaki egzersizlere ilave olarak diğer rahatlama önerileri aşağıdadır. Hafif müzik, komik ve dokunaklı hikayeler okumak veya dinlemek, dua etmek, meditasyon yapmak, loş ışıkta egzersiz yapmak, kokulu mumlarla odanın güzel kokmasını sağlamak, banyo yapmak, duş almak, esneme hareketleri yapmak, ayak ve sırt masajı yaptırmak, olumlu içsel konuşmalar yapmak, mutluluk veren görüntülerin veya hatıraların gözde canlandırılmasını sağlamak ve bunun gibi. Çiftin birbirini eğitmesi ve zevk vermesi egzersizleri. Hayatı erteleme, yarını bekleme, asla gelmez, bugünü yaşa, olsa. Bu adımdaki egzersizler bedensel haz egzersizleri ve cinsel bölge keşif egzersizleri olup çiftlerin güven ve anlayış geliştirmesi için hazırlanmıştır. Bu aktiviteleri eşle birlikte gerçekleştirmek beden ve zihni tekrardan programlayacak ve hastanın eşiyle cinsel birleşmeye uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle eşler arasında açık iletişim, duyarlılık ve sabır başarı için çok gereklidir. Erkeğin rolü kadının liderliğinde ilerlemektir. Çünkü kadının bu adımdaki egzersizlerde kontrolü elinde tutması, kalan bilinç dışı korkuların üstesinden gelmesine yardımcı olacaktır. Vajinismus atlatıldıktan sonra eşler rol değişimine adapte olabilirler. Bazı kadınlar bu adımdaki egzersizleri çok zor bulurlar çünkü belli bir düzeyde açıklık gerektirir. Bu egzersizleri başarıyla tamamlamak, hastanın duygusal ve fiziksel olarak gardını indirmesine ve eşinin bedenine girmesine izin vermesine olanak sağlar. Hastanın daha önce yayınladığı bildirisini ve verdiği sözlerini tekrar tekrar hatırlaması ve tüm gergin kaslarını gevşetmesi bu egzersizin başarıyla tamamlanmasını sağlayacaktır. Haz verebilmek ve haz alabilmek sağlıklı bir cinsel ilişki geliştirmek adına çok önemlidir. Bazı kadınlar ve eşleri zorlansalar da başarabilirler. Diğer yandan cinsel hayat olmadan devam eden bir evlilik ve acı ile ilgili hatıraların vermiş olduğu hayal kırıklığı ile çiftler birbirlerini istemezler bile. Yavaş yavaş çiftler birbirlerini zevk veren davranışlarından uzaklaşır, en sonunda sarılmayı, öpmeyi, birbirlerine özen göstermeyi bile bırakırlar. Bedensel haz egzersizleri ve cinsel bölge keşif egzersizleri muhteşem ve tatmin edici bir süreç olabilir. Aynı zamanda stres atma ve güven oluşturma için de bir araç olabilmektedir. Çünkü cinsel yakınlaşma dokunuşları ve ten temasını içerir. Bedensel haz egzersizleri partnerler arasında güven ve yakınlık geliştirdiği gibi kadının zihninde ve bedeninde hissettiği dokunsal hazzı daha rahat kabullenmesiyle kaygısını da azaltacaktır. Sensate Focus, SF. Sensate Focus uygulamaları vajinismus tedavisinde oldukça başarılı olan ve çeşitli alanlarda yararlanılabilecek bir tedavi elemanıdır. Okşama egzersizleri veya hassaslık talimi de denilen Sensate Focus neredeyse bütün cinsel işlev bozuklukları tedavisinde en önemli elemanlardan bir tanesidir. Bu uygulamaların kullanıldığı diğer alanlar ereksiyon bozuklukları, erken boşalma, gerçekleşmeyen veya geç gelen boşalma, kadında orgazm bozuklukları, disforoni, cinsel istek bozuklukları gibi psikolojik nedenli cinsel fonksiyon bozukluklarıdır. Sensate Focus olarak çiftin cinsel terapi seansları arasında evde gerçekleştirdiği bir dizi okşama uygulamaları kastedilmektedir. İlk önce cinsel birleşme yasağı konulur. Yalnızca bu bile çiftin arasında cinsel iletişimin rahatlamasına ve herhangi bir performans veya beklenti baskısı olmadan bedensel temasın tekrar sağlanabilmesine neden olmaktadır. Bu yasağın sağlamış olduğu güvenle birlikte Sensate Focus uygulamalarının yardımıyla cinsel davranış zinciri ve cinsel yaşanımlar basamak basamak yeniden oluşturulmaktadır. Bunun için cinsel terapist çifte evde yapacakları belirli uygulamalar için kesin talimat ve öneriler vermektedir. Bu uygulamaların zorluk derecesi yavaşça ve adım adım artmaktadır. Okşama uygulamaları normal cinsel birleşmenin korkusuzca yapılabildiği zamana kadar gerçekleştirilir. Bunun için gerekli olan basamak sayısı kişiye göre ve var olan sorunun büyüklüğüne göre belirlenmelidir. Sensate Focus'un ardından vajinismus için ilaveten bir takım özel yöntemler kullanılır. Eşteki ereksiyon bozukluklarında teasing uygulamaları, erken boşalma sorunu olan hastalarda squeeze veya stop start uygulamaları, orgazm bozukluklarında veya cinsel istek bozukluklarında kullanılan çeşitli yöntemler ve bunun gibi. Sensate Focus yöntemsel açıdan Masters ve Johnson tarafından öyle tasarlanmasa da sistematik duyarlılık kaybı olarak görülebilir. Rahatlamış bir vaziyetteyken cinsel temas korkusu ve performans baskısı uygulamaların zorluk derecesinin adım adım yükselmesiyle giderilmektedir. Ancak bu okşama uygulamalarıyla yalnızca rahatsız edici bedensel hislerin sevgi gösterileriyle giderilmesi söz konusu değildir. Aynı zamanda yeni cinsel tecrübeler yardımıyla çiftin zevk duyması ve cinsel yaşanım yeteneği de oluşturulmakta ve geliştirilmektedir. Sensate Focus aracılığıyla çok çeşitli terapi hedeflerine ulaşılabilmektedir. Çift oldukça çabuk bir şekilde değişiklikler yaşamaktadır. Bu da güçlü bir biçimde çiftin motivasyonunu ve daha sonraki terapi sürecini etkilemektedir. Gelişen sorunlu davranış biçimleri, iletişim yapıları, cinsellikle ilgili hisler ve düşünceler aktif bir biçimde ele alınır, aynı zamanda yeni ve arzu edilen içeriklerle doldurulur. Sensate Focus, başaramama korkusu, performans baskısı, bedensel algılamanın düzeltilmesi, iletişimin geliştirilmesi ve teşhise yardımcı olmak üzere kullanılabilir. Şimdi bu maddeleri kısaca inceleyelim. Cinsel bozuklukların oluşumu ve korunmasında başaramama korkusu önemli bir faktördür. Hastalar cinsel faaliyetler sırasında kendilerini izlemektedir. Olumsuz duygularından ve negatif düşüncelerinden dolayı dikkatleri dağılmaktadır. Bu nedenle cinsel yaşanım sadece düşük düzeyde mümkündür. Sensate Focus uygulamaları bu kısır döngüyü durdurmaktadır. Çünkü seansta çifte hastanın korku düzeyine göre ayarlanmış olan kesin davranış talimatları verilmektedir. Cinselliğin olumsuz duygulardan arınmış, sınırlı ve kestirilebilir bir çerçevede yaşanması hedeflenmektedir. Adım adım yapılan ve uygulamalarını yerine getirmesiyle oluşan bu güvenli yöntem bozukluğun varlığını koruyan düşünceleri ve duyguları engellemektedir ve yeni olumlu tecrübelerin yaşanmasını mümkün kılmaktadır. Başaramama korkusundan dolayı rahatsız edici olarak algılanan ve kaçınılan dokunuşlar ve duygulara tekrar izin verilebilmektedir ve uygulamalara devam ettikçe bunlar uyarıcı olarak da hissedilebilmektedir. Pek çok kadın cinsel alanda bir performans sergilemeleri gerektiği baskısı altındadırlar. Bu davranış örneği Sensitive Focus yardımıyla cinsel terapistin talimatlar vermesi ve çiftin ne yapılacağına dair birlikte karar vermesiyle ortadan kaldırılmaktadır. Kadının yükü hafifletilir. Tek başına herhangi bir karar vermek zorunda değil ve yaptığını doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu düşünmesine de gerek yoktur. Diğer tarafta uygulamaların oyuna benzer bir karakteri vardır. Çiftin bu zamana kadar yaşadıkları cinsellikteki cinsel birleşme amacı ortadan kalkmıştır. Ne erkek partner ne de cinsel terapist belirli bir performans beklememektedir. Yeni tecrübe ve keşifler yapılmalıdır. Vajinismus sorunu olan çiftler genelde en az birkaç yıl boyunca cinsel temasta bulunmamışlardır. Sevgi gösterileri olduğunda ise bunlar genellikle çok az ve yanlış bir şey yapmamak için korkuyla algılanmıştır. Sensei, fokus kurallarının tarif ettiği gibi dönüşümlü olarak yapılan karşılıklı okşamalarla da her iki eş tamamen kendi bedenine yoğunlaşabilmektedir ve kendi de aynı zamanda okşamadığı için dikkati dağılmamaktadır. Bayan partner isteklerini de belirtebilir ve böylelikle bedensel hisleri ve bedensel algılamasıyla deneyler yapabilir ve yeni şeyler keşfedebilir. Ama diğer eşin bedeni de yeniden keşfedilmektedir. Uygulamalar bu konuyla ilgili birbirlerine bilgi vermeyi öğrendikleri için çiftin cinsel uyarılarını karşılıklı olarak daha iyi ayarlayabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bazı uygulamalarda tamamıyla bu hassas ayarlamaya yoğunlaşmaları istenmektedir. Artan basamaklarda da cinsel terapist uygulamalarla ilgili talimatları giderek daha az vermektedir. Çünkü çiftin kendisi inisiyatifi ele almalı ve karar vermelidir. Bu sayede çift cinsel etkileşimlerini yeniden ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda oluşturmayı öğrenmektedirler. Bilindiği gibi cinsel sorunları olan hastalar cinsel konulardaki hisleri ve algılamaları hakkında konuşmakta güçlük çekerler. Çoğu zaman yalnızca oradan değil veya yapma gibi olumsuz standart ifadeleri rastlanır. Buna karşın olumlu ve uyarıcı iletişim eksiktir. İletişim güçlüğüne göre çeşitli okşama uygulamaları cinsel terapiste iletişimi geliştirmesi için yeterli imkan sağlamaktadır. İlk önce basit cevaplar önerilir, daha sonra ise duygusal ifadelere kadar gider. Cinsel terapist uygulamaları verilen reaksiyonlardan çift için vajinismus'un anlamı hakkında doğrudan bir izlenim almaktadır. Bu şekilde teşhis görüşmesindekinden daha iyi bir şekilde çiftin etkileşim ve iletişim yapısını öğrenmektedir. İlaveten değerli bilgileri ulaşmaktadır. Böylelikle teşhis seviyesinde oluşturduğu hipotezlerini tamamlayabilmektedir veya gerektiğinde düzeltebilmektedir. Uygulamalar çifte neredeyse bilincinde olmadıkları duygu ve düşüncelerin gelişmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak her bir uygulamada sorunlara işaret eden baskılamalar ve güçlükler tekrar tekrar ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla uygulamalar esnasında oluşan bir bloke durumu, cinsel terapiste o ana kadar inkar edilen veya tespit edilemeyen bir sorunu irdeleme olanağı vermektedir. Çünkü artık çift, aktif eylemlerinde çektikleri güçlükleri yaşamaktadır ve sözlü olarak yokmuş gibi kenara itememektedir. Uygulamada en temel şart, prensiplerin anlatılmasıdır. Sensate Focus uygulamanın ön şartı, bitmiş bir teşhis süreci ve vajinismus'un yarattığı sorunlar hakkında çiftle birlikte görüşmektir. Sensate Focus'un yöntemi ve prensipleri ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Burada önemli olan çiftin özel sorunlarını da içermesidir ve Sensate Focus yöntemiyle ilişkilendirilmesidir. Her iki eşin de Sensate Focus uygulamalarının adım adım şeklinde yapılmasının mantığını anladığından emin olunması çok önemlidir. Ayrıca Sensate Focus'a başlanmadan önce çiftle birlikte cinsel temasın yasak olduğu hakkında konuşulmalı ve netleştirilmelidir. Çift uygulamalar dışında da yalnızca uygulamalar dahilinde yaptığı şeyleri yapmalıdır. Bunun anlamı Sensate Focus'un ilk aşamalarında ön sevişmede yapılmamalıdır. Eşler özellikle de cinsel birleşmeden korkan eş okşama uygulamaları sırasında diğer eşin kararlaştırılan sınırları aşmadığından kesinlikle emin olmalıdır. Bu ön şartlar sayesinde Sensate Focus'un başarısının temelini oluşturan bir güven duygusu yaratılabilmektedir. Burada cinsel terapistin cinsel birleşme yasağının temelinde yatan prensibi anlatmak için yeterli bir zaman ayırması ve olası dirençler hakkında, örneğin getirisi olmayan bir süreyi kabul etmek istemeyen bir eş, konuşması çok önemlidir. Çünkü ancak bu şekilde çip, oluşturulan yapı sayesinde bunun paradoks bir talimat olmadığını anlamaktadır. Aslında cinsel terapinin büyük bir bölümü seans odasında değil, evde gerçekleşmektedir. Çifte cinsel terapist tarafından ev ödevi olarak yapmaları gereken uygulamalar verilmektedir. Çiftin bu uygulamaları cinsel terapistin yönlendirdiği gibi yerine getirebilmesi için şunlar dikkate alınmalıdır. Cinsel terapist uygulamaları anlatmak için yeteri kadar zaman ayırmalı, çiftin soru sormasını teşvik etmeli ve evde yapılması gerekenleri tekrarlamalıdır. Çünkü her bir eş verilen görevleri bazen farklı şekillerde anlayabilmektedir. Bu da çiftin evde çalışmak yerine tartışmasına neden olmaktadır. Cinsel terapist talimatları mümkün olduğunca basit bir şekilde vermelidir. Karmaşık izahatlar hastaların kafasını karıştıracaktır. Cinsel terapi seansının sonunda uygulamaların en önemli unsurlarının birkaç noktada tekrar özetlenmesi önemlidir. Cinsel terapist şunları daima açık ve net bir şekilde anlatmalıdır. Her bir uygulamanın ne kadar sık veya ne kadar süre yapılacağı, örneğin okşama uygulamalarında ne kadar sürmesi gerektiği veya hangi sıklıkta değiş tokuş yapılması gerektiği, uygulamanın ne zaman yapılacağı, örneğin dinlenme ve rahatlama talimlerinin uykuya dalma riski büyük olduğundan yorgun olunduğunda yapmamak, okşama uygulamaları için ortak bir randevu ayarlamak kısmen gereklidir. Ve uygulamaların nerede ve hangi fizyolojik dış etkenler şartlarda yapılacağı, okşama uygulamalarında zaman baskısı, telefon, çocukların verdiği huzursuzluklar gibi rahatsız edici kaynaklardan kurtulmak ve bunun gibi. Cinsel terapist çiftin kendi fikir ve önerilerine de yer vermelidir. Daha ileriki aşamalarda eşler sonraki adımları daha çok kendileri belirlemeli ve içeriğini doldurmalıdır. Cinsel terapist katalizör yani destekleyici ve danışmanlık yapan fonksiyonu olan bir uzman olmalıdır. Uygulamalar yapılmadığında cinsel terapist ilk önce hangi güçlüklerle karşılaşıldığını sormalı ve daha sonra da çiftle birlikte bu güçlüklerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini karar vermelidir. Sorunlar net değilse çift şu şekilde yönlendirilmelidir. Aynı konuştuğumuz gibi tekrar deneyin. Yine ters giden bir şeyler olursa bir sonraki seansta hakkında konuşabilmemiz için neden olduğunu iyice anlamaya çalışın. Vajinismus sorunuyla boğuşan çiftler kendilerinden beklenen veya kendilerinin beklediği cinsel performansı gösteremeyecekleri hissine kapılırlar. Bunu büyük ölçüde önlemek için cinsel terapistler hassaslık talimlerinin öncesinde şunu kesin bir şekilde netleştirmelidirler. Hastaların uygulamalar hakkında raporları için not verilmemektedir, doğru veya yanlış bir şey yoktur. Kaçınılmaz hatalar yalnızca beklenmemektedir. Aynı zamanda tekrar uyum sağlama sürecinin bir parçası oldukları için de önemlidirler. Yani cinsel terapist soruları soruş veya cesaret verme biçiminin ve bir performans baskısı yaratıp yaratmadığını sürekli olarak kontrol etmelidir. Çift haftalık terapi seansları arasında okşama uygulamaları için en az 2 kez kendilerine vakit ayırmalıdır. Zaman çerçevesi olarak başlarda yarım saat, daha sonra ise 1 saat zaman ayırmalıdır. Sensate Focus'a yalnızca çiftin haftada en az 2 kez uygulamalar için yeterli vakit ayırabilmesi mümkün olduğunda başlanmalıdır. Daha düşük bir frekans veya daha büyük zamansal düzensizlikler olumlu değişimler yakalama şansını riske sokabilmektedir. Eşler yapacakları uygulamalar için huzur bir ortam yaratmalıdırlar. Bunun için olası rahatsızlıkları mümkün olduğunca gidermelidirler. Telefonların araya girmesi veya çocukların aniden odaya girmesinden endişe duymak huzurlu bir birlikteliğin olmasını engeller. Uygulamaların yapılacağı oda çok soğuk olmamalı ve tamamen karanlık da olmamalıdır. Eşler gergin veya yorgun olmamalıdır. İlk aşamalardaki rahatlatıcı okşama uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır. Uygulamalar aktif halde yaşanması gerektiğinden bu istenen bir durum değildir. Bu nedenle cinsel terapistin çiftle birlikte özellikle kendilerini rahat hissettikleri bir ortam için hangi faktörlerin daha önemli olabileceğini konuşması önemlidir. Ev ödevlerine giriş olarak çiftin daha önce farklı bir şeyi birlikte yapması rahatlamaları için yardımcı olacaktır. Örneğin dinlenmek amaçlı gazete okumak veya televizyon seyretmek, loş ışıkta birlikte geçirilen 1 saat, müzik, mum ve şarapla birbirine bir şeyler anlatmak, ilişkinin güzel anlarını tazelemek, çocukların fotoğraflarına bakmak, birlikte sıcak sulu küvete girmek ve bunun gibi. Her biri sadece yaşadığı şeye yoğunlaşabilmesi için çiftten birbirlerini dönüşümlü olarak okşamaları istenir. Kolaylık olması açısından dönüşümlü olarak yüzüstü ve sırtüstü olarak okşanmalıdır. Bu uygulama süreci buna göre şöyle gerçekleşmektedir. E erkek ve K kadın. E, K'nin bedeninin arka tarafını okşamaktadır. K, E'nin bedeninin arka tarafını okşamaktadır. EK'nin bedeninin ön tarafını okşamaktadır. KE'nin bedeninin ön tarafını okşamaktadır. Bu uygulamaların süresi çiftle daha önceden kararlaştırılır. İlk başta süreyi 5 dakika olarak netleştirmek önerilir. Daha sonra ise 10 dakika ve daha uzun süreli olarak belirlemek gerekir. Çift mevcut soru ve aşamaya göre henüz giyinik veya çıplaktır. Terapinin başında genital bölgeler ve göğüsler veya çift için zor olan bedendeki başka bölgeler henüz uyarılmamaktadır. Ayrıca cinsel tahrik veya orgazm amaçlamak ve yaşamaya çalışmak kesin olarak yasaklanmıştır. Aktif bir şekilde okşayan eş, diğerinin bedenini hissetmeye çalışmaktadır. Bu esnada vücut şekillerine, cilde vesaire dikkat etmektedir. Okşayan eş bu sayede partnerine dokunmanın kendisi için ne kadar keyifli olduğunu farkına varmalıdır. Okşayıcı hareketlerin baskısı ve türü farklılık göstermelidir. Okşanan eş ise okşamayı aktif bir şekilde yaşamalıdır. Keyfini çıkarmalı ve bedeninin çeşitli bölgelerinin okşanmasının yarattığı duygulara dikkat etmelidir. Uygulamalardaki vurgu deneylerde yatmaktadır. Okşama sırasında birçok şey denenmelidir. Yalnızca tanınan ve bilinen şeyler yaşanmamalıdır. Genel anlamda bütün adımlar için yalnızca korkusuz bir şekilde mümkün olduğu kadar ileri gitmek geçerli olsa da arada sırada rahatsız edici duygulara da gerek alıcı gerekse verici de kısa bir süreliğine tahammül edilmelidir. Bu duygular çok fazla rahatsızlık uyandırmaya başlarsa alıcı aktif partneri okşamanın hoş bir biçimini bulmaya yardım etmelidir sözlü veya sözsüz olarak. Bu davranış kişisel sorumluluğu geliştirdiği için bir tür veto hakkı kullanmaktan daha mantıklıdır. Benim kendimi iyi hissetmemden veya daha sonraki uygulamalarda cinsel açıdan tahrik olmamdan yalnızca diğer eş sorumlu değildir, ben de sorumluyum. Okşanan kişi, diğerine o sırada hissettikleriyle ilgili bilgiler vermektedir. Bu bilgiler hem sözlü olarak, sırtımı öyle hafifçe okşaman çok güzel oluyor, hem de elle aktarılmaktadır. Eşin elini alıp yönlendirmek, baskıyı azaltmak veya güçlendirmek. Önemli olan bu bilgilerin yalnızca genel değil, belli bir eylemle ilişkili verilmesidir. Bu sayede okşayan kişi partnerinin nelerden hoşlandığını öğrenebilmektedir. Ayrıca yapıcı olmalıdır. Yani bu şekilde değil. Öyle yapma, gıdıklanıyorum. Bunun yerine biraz daha güçlü okşamayı deneyebilir misin? Belki o zaman bu kadar gıdıklanmam. Okşayan kişi kendisi de sorabilir. Bu arada genel sorular sormamaya çalışmalıdır. Nasıl hissediyorsun? Çünkü bu tip sorular da genel bir şekilde yanıtlanır. İyi. Eşler kesin sorular yardımıyla birbirlerini mümkün olduğunca tam bilgilendirmelidirler. Sırtını böyle güçlü okşamam hoşuna gidiyor mu? Güçlü mü? Bu çok yumuşak ama çok hoşuma gidiyor. Biraz daha bu şekilde devam etsene. Sadece bu şekilde her ikisi de okşamalarının diğer partnerde gerçekten hangi duyguyu yarattığı hakkında bilgi sahibi olabilirler. Dokunmakta zorlanan veya korku düzeyleri yüksek olan hastalarda ilaveten duruma göre okşama uygulamalarından da önce gevşeme egzersizlerini uygulamaya sokmak yardımcı olabilmektedir. Cinsel terapi çerçevesinde özellikle Jacobson'ın ilerleyen rahatlama yöntemi, aşamalı kas gevşetme, progressive relaxation dinlenmiş ve iyi bir yöntemdir. Bu yönteme katılanlara kendi vücutlarının belli bir kısmı üzerinde yoğunlaşmaları ve daha sonra kaslarını dinlendirmeleri öğretilmiştir. Bu biçimde yoğunlaşma giderek tüm vücutta bir gevşeme ve rahatlama sağlamaktadır. Örnek, önce derin bir nefes alın, tüm kaslarınızı sıkmaya çalışın, birkaç saniye sonra kaslarınızı serbest bırakın, nefes verin ve gevşeyin. Nefes alıp verin ve içinizden sürekli rahatla diyerek tekrarlayın. Bu kelimeyi heceleyerek ve heceleri nefes alıp verirken söyleyin. Jacobson'ın 1938'de geliştirdiği progresif kas gevşetme modeli bir eğitim sürecidir. Temelde 6 seansı içermekle birlikte hastanın ihtiyacına göre 8-10 seansı da sürebilir. Egzersiz 4 kademeden oluşur. 1. adım, germe gevşetme yaklaşık 20 dakika. 2. adım, otojenik eğitim, sadece gevşetme yaklaşık 10 dakika. 3. adım, derin nefes eğitimi, nefesli, şartlı, gevşeme yaklaşık 3-4 dakika. 4. adım, hızlı gevşeme, birkaç saniye. 1. adım en temel ve en yoğun adımdır. Hastaya gözleri kapalı iken, işaret edilen 16 kas grubunu sırayla önce germesi, sonra da gevşetmesi söylenir. Bunu yaparken az önce yaşadığı gerilim duygusunu, daha sonraki gevşeme duygusuyla devamlı surette kıyaslaması istenir. Hastanın burada ilk seanstan itibaren öğrendiği önemli bilgiler vardır. Bir defa kas gruplarını nasıl kullandığının farkına varır. Mesela, baldır kaslarını gererken söylenmediği halde çene ve alın kaslarında geriyor olabilir. Bunu günlük hayatta da gerekli gereksiz yapıyor olabilir. Diğer bir öğreti de kas tepkilerini kendi kontrolüyle değiştirebileceğidir. Ona egzersiz başında söylenen bu değişim birkaç saniye gibi çok kısa bir sürede sağlayabileceği ancak bu seviyeye ulaşabilmesi için hiçbir adımın atlanmaması gerektiğidir. Üstelik bu egzersizde en önemli unsur hastanın kendi çabasıyla mümkün olan düzen ve ödevlerin tatbikidir. 1. adımda CD ile gevşeme ev ödevi olarak verildiği halde, İkinci adımdan itibaren hasta, dış gelginlerden bağımsız olarak kendi kendine gevşemeye başlaması yönünde cesaretlendirilir. Zaten nihai amaçta hastanın her koşulda, özellikle stres yaratan durumlarda, her zaman ve her mekanda, çok kısa bir sürede hangi kasının gerildiğini fark etmesi ve o kası anında gevşetebilmesidir. Sensate focus, çiftin söz konusu problemine göre uyarlanabilen, aşağıda tarif edilen aşamalardan oluşmaktadır. İstisnai durumlarda kişiye özel sorunlar için ilaveten konan ara basamaklar uygulanabilir. Normalde her aşama için 2-3 seans gerekmektedir. Önceki aşamada hoş bir tecrübe kazanıldığında Sensate Focus'un yeni bir uygulamasına başlanabilir. Her aşamada yukarıda gerçekleştirilmesi için tarif edilen tüm ipuçları geçerlidir. Burada cinsel terapistin üzerinde durması gereken en önemli noktalardan biri hiçbir aşamanın atlanmamasıdır. Çünkü her aşama bir yapı taşıdır ve arka arkaya işlenmelidir. 36. ayrımın sonu, sayfa 370.